Ayrım 30.
Batılı ülkeler önce sanayi devrimini yaşadılar. Kitlesel eğitim sonradan geldi. Oysa 3. dünya ülkelerinde tersine önce zihinler değişiyor, maddi çevredeki değişmeler arkadan geliyor. Maddi koşullar ağır değiştiği halde manevi koşullar hızlı bir değişim geçiriyor. Gelişmiş ülkelerde olup bitenleri izleyen, onlardan etkilenen insanlar, kendi ülkelerindeki koşulların istekleri ölçüsünde iyileşmemesinden rahatsız ve mutsuz oluyorlar. Başka bir deyişle ekonomik kalkınma toplumsal uyanışın gerisinde kaldığı, toplumsal düzen yarattığı, beklentileri karşılayamadığı için, doğan huzursuzlukları bastırmak, patlamaları önleyebilmek, insanları daha azına razı edebilmek için baskı rejimleri kaçınılmazlaşabiliyor. Roger Gerhard Schwarzenberg'in vurguladığı gibi, geri kalmış ülke rejimlerinin bazı istisnalar dışında üç önemli özelliği var. Tek parti, kişisel iktidar ve baskı. Orta sınıf güçlendikçe demokrasinin yaşama şansı artar. Ezilmiş çıkarlarını savunmak için yasal olanaklardan yoksun kalmış bir işçi sınıfı komünizme temel oluşturur. Oysa geri kalmış ülkelerin çoğunluğunda ne birinci duruma rastlanır ne de ikinci. Demokrasiyi kuramayan bu ülkelerin Leninci, komünist tek partiye dayalı bir rejim oluşturmaları da zordur. Çin, Vietnam, Kamboçya ve Küba rejimleri bu modele bir ölçüde yaklaşmakla birlikte özel koşulların ürünüdür. Çin'de ve Vietnam'da daha çok kırsal kesime dayanan komünist partiler, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile Küba'da ise tüm barışçı yolları tıkayan bir diktatöre karşı mücadele ile bütünleşerek iktidar oldular. Kamboç rejimi ise içteki evrimden çok dış etkilerin ürünüdür. Geri kalmış ülkelerde rastlanan tek parti modelleri daha çok Kemalist tek partiden etkilenmiş olmakla birlikte yerine göre faşist ve bazı durumlarda komünist tek parti özelliklerinden de esinlenmişlerdir. Ama buradaki tercihler yöneticilerin kişisel eğilimlerinden çok ülkelerinin koşullarının sonucudur. Siyasal bağımsızlığın kazanılmasından sonra geri kalmış ülkelerin önemli bir kesiminde iki ya da çok partili demokrasi denemeleri yaşandığını daha önce de belirtmiştik. Ama ekonomik ve toplumsal atılımlardaki başarısızlıklar ve uyanan beklentilerin karşılanamaması sonucunda doğan düş kırıklığı kendisine yıkılacak hedef olarak çok partili sistemi seçmekle gecikmemiştir. Siyasal bağımsızlıkla birlikte doğan aşırı iyimser beklentilerin gerçekleşmemesi kısa zamanda siyasal sisteme bağlanmış ve tek parti yönünde hızlı bir gelişme ortaya çıkmıştır. Tek parti bu ülkeler açısından bir yandan ulusal bütünleşme, bir yandan da ekonomik ve toplumsal çağdaşlaşma aracı olarak görülmüştür. Henüz bir ulus oluşturamamış olan bu toplumlarda çok partili sistem kabile ve aşiret bölünmelerinin, etnik ve bazı durumlarda dinsel farklılıkların partiler aracılığı ile yansıması tehlikesini getirmiştir. Toplumun daha uluslaşmadan bölünmesi ve hatta bazı durumlarda daha küçük devletçiklere ayrılması olasılığı ortaya çıkmıştır. Çad İlerici Partisi'nin 1963'teki genel kurulunda Tombalye'nin sarf ettiği şu sözler, tek partinin nasıl modernleşme aracı olarak görüldüğünü çok iyi yansıtıyor. Devam eden gelişme, tüm enerjilerin bir araya gelmesini ve herkesin aynı hedefte birleşmesini gerektirmektedir. Tek parti bu alanda harekete geçirici bir güç olarak temel bir rol oynayacaktır. Daha önce de vurguladığımız gibi çoğulcu siyasal sistem, çoğulcu toplumsal yapının bir ürünüdür. Tekilci bir rejim, çoğulcu bir yapının üzerinde sıkıntı yaratır. Tıpkı iki ayaklı bir insanın tek paçalı bir pantolonla yürümesi gibi. Ama toplumsal iş bölümünün yeterince gelişmediği toplumun çoğulcu bir görünüm kazanmadığı durumlarda siyasal çoğulculuk gereksinme olmaktan çıkıp yapay bölünmelere de neden olabilir. Lenin, tek sınıflı yani sınıfsız toplumun hedeflendiği proletarya diktatörlüğünde tek partiden fazlasına gerek olmadığını düşünürken kendi içinde tutarlıydı. Geri kalmış ülkelerin çoğunda ise sınıflar arası çelişkilerin belirginleşmediği, uzlaşmaz toplumsal çelişkilere olan toplumsal sınıfların henüz ortaya çıkmadığı gerekçesiyle birden fazla siyasal partiye gerek olmadığı görüşü yaygın olarak rastlanıyor. Benzer bir görüş Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kadro Dergisi tarafından toplanan bir grup aydın tarafından Türkiye'de de savunulmuştu. Geri kalmış ülke tek partileri yapı olarak komünist ve faşist tek partiden çok Kemalist tek partiye daha yakındır. Bu partiler öncü ve aşırı disiplinli seçkin bir kitleye değil olabildiğince yaygın halk yığınlarına dayanmaya çalışırlar. Çünkü amaç itici bir güç oluşturmaktan çok önderin otoritesini güçlendirmek ve ona destek olmaktır. Ülkede var olmayan demokrasi parti içinde de yoktur. Parti içi seçimler üyelerin yukarıda saptanan adayları onaylamalarından öteye anlam taşımazlar. Partideki değişmeler tabandan değil, tavandan kaynaklanan kararlar sonucu ortaya çıkar. Tavanda egemen olan da genellikle tek bir kişidir. Bu yapıdaki bir tek partiye dayalı rejimin otoriter olması, baskıcı olması kaçınılmazdır. Üstelik iş bölümünün yeterince gelişmemesi sonucu toplumsal işlev ve yetkilerin belirli kurum ve ellerde toplanmış bulunması, rejimin bu özelliğini güçlendirmektedir. Ulusal birliğin sağlanması ve ekonomik toplumsal gelişmenin hızlanması için güçlü bir merkezi otoritenin varlığı da çoğunlukla bir ön koşul gibi görünmektedir. Bu durum Avrupa'da feodal beyliklerin yıkılıp ulusla devletin kurulması aşamasındaki mutlak krallık rejiminin varoluş nedenine benzetebiliriz. İktidarın derebeyler arasında paylaşıldığı bir toplumun ulaşılabilmesi için iktidarın tek elde toplandığı böyle bir aşamadan geçmesi herhalde kaçınılmazdı. Tek parti diktatörlükleri çoğunlukla yasama meclisinin seçimlerin anlamlarını büyük ölçüde yitirmiş olmakla beraber korunduğu sivil diktatörlüklerdir. Oysa 3. Dünya'nın askeri diktatörlüklerinin bu tür anayasal kurumlara görünüşü kurtarmak için saygı gösterdikleri durumlar istisna sayılabilir. Bunun nedeni ise askerlerin sivillere duydukları güvensizlik ve küçümsemedir. Askeri diktatörlüklerin amacı karışıklığı ve rüşveti önleyip etkili bir yönetim kurmak, ulusal bütünlüğü sağlamaktır. Ama ya ordunun başındaki kişisel çekişmeler ya da özellikle Afrika'da görüldüğü gibi ast-üst çelişki ve çekişmeleri askeri iktidarın istikrarını olumsuz yönde etkiler. Sierra Leone, Dahomey gibi ülkelerde İlk darbeyi yapan general ve albaylar yüzbaşılarca, yüzbaşılarda assubaylarca devrildi. Genç ülkelerde darbe yapıp kendini mareşal ilan eden çavuşlara bile rastlandığını biliyoruz. D. Askeri diktatörlükler. Geri kalmış ülkelerde sermaye sahipleri de emekçi kesimler de yeterince güçlü değildir. Bu iki temel sınıfın güçsüzlüğü ordunun rejim içindeki ağırlığını ve daha bağımsız hareket etme olanağını artırır. Ordunun toplumsal güçler dengesindeki önemi geri kalmışlık ölçüsünde ve bunalım dönemlerinde daha da artar. Sivil seçkinlerin güçsüzlüğü asker seçkinlerin önemini büyütür. Karşı koyacak, denge oluşturacak bir gücün ya da güçlerin yokluğu askeri darbeleri ve askere dayalı rejimleri kolaylaştırır. Güçlü partilerin, sendikaların, derneklerin etkili ve bağımsız kitle iletişim araçlarının bulunmayışı karşısında iyi örgütlenmiş tek güç olarak ordunun ağırlığı çok artar. 1985 yılında dünyada var olan 56 askeri diktatörlüğün hepsinin de geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde bulunması bir rastlantı sayılamaz. Ülkenin gelişme düzeyi yükseldikçe diktatörlük tehlikesinin azaldığını ama tümden yok olmadığını biliyoruz. Buna karşılık geri kalmışlıktan kurtulmuş ülkelerdeki diktatörlüğün askeri olma olasılığı yok denecek kadar düşüktür. Çünkü bu ülkelerde temel sınıflar güçlenmiş, toplumun çoğulcu yapısı içinde silahlı kuvvetlerin ağırlığı göreceli olarak azalmıştır. Ne komünist ne faşist diktatörlükler, askeri diktatörlükler değil, çağdaş tek parti diktatörlükleridir. Siyasal sistem ve gelişme düzeyi ne olursa olsun, ordu her ülkede bir tür kendine özgü baskı grubu olarak siyasal yaşamda ağırlık taşır. Bu niteliği ile de siyasal süreçlere azalan ya da artan ölçülerde etki yapar. Ama ordu darbe yapıp doğrudan iktidara el koyduğu zaman artık sistem nitelik değiştirmiş demektir. Bu önemli olayı incelerken sırayla şu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız. 1. Ordunun siyasal gücü nereden geliyor? 2. Askeri diktatörlükler hangi koşullarda ortaya çıkıyor? 3. Askeri diktatörlüklerin yönünü ve biçimlenmesini hangi etkenler belirler? 4. Askeri diktatörlükler niçin ve nasıl sonuçlanırlar? 1. Ordu, çağdaş toplumlarda en iyi örgütlü, en disiplinli, en gelişmiş silahlara sahip bir güçtür. Sopalarla, tırmıklarla, kılıç ve oklarla, sarayların basıldığı, şatoların ele geçirebildiği dönemler geride kalmıştır. Modern bir ordunun karşısında sivil güçlerin direnme olanakları azdır. Eğer 1. Dünya Savaşı sırasında Rus ordusu maddi ve manevi açıdan çökmüş olmasaydı, Lenin ve arkadaşlarının 1917 devrimini gerçekleştirebilmeleri belki de olanaksızdı. Çağdaş ordular güçlerini yalnızca silahlarından değil, aynı zamanda tek merkezden yönetilen, disiplinli örgütlenmelerinden alırlar. Askerlerin sivil örgütleri küçümsemelerinin başta gelen nedeni budur. Sivil kurum ve kuruluşların laçkalaştığı bunalım dönemleri askerlerin disiplinli örgütünü bir kat daha önemli kılar. Ordu gerek maddi gücü ve disiplini gerekse ülke bağımsızlığının bir simgesi olarak aynı zamanda moral bir güce de sahiptir. Bu moral güç halkın ona duyduğu saygı ve güvenden oluşur. Tarihsel evrime ve ülkenin içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak bunun düzeyi ülkeden ülkeye değişir. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi demokratik gelenekleri oldukça güçlü ülkelerde bile ordunun yadsınamaz bir ağırlığı vardır. Ulusal savunmadaki başarısı ve iç siyasetteki yıpranmamışlığı bu önem ve ağırlığı arttırırken, savaşlardaki yenilgiler ve iç siyasete fazla karışmanın verdiği yıpranmalar olumsuz etki yapar. Sonuç olarak Feiner'a katılarak şu soruyu sorabiliriz. Ordu tüm sivil güçlerden 100 kat daha iyi örgütlenmiş olduğuna ve modern silahlara sahip bulunduğuna göre askerlerin niçin bazen siyasal yaşama karıştıklarını sormak yerine niçin her zaman karışmadıklarını araştırmak daha doğru olmaz mı? 2. Bir orduyu siyasete doğrudan karıştırıp siyasal iktidara el koymaya iten nedenler o ordunun geleneklerinden kendini algılayış biçimine, sivil kurumların durumundan ülke ekonomisinin durumuna kadar birçok etkenle bağımlıdır. Ordunun hangi tarihsel koşullarda doğduğu önemlidir. Bazı ordular Senegal'de olduğu gibi eski sömürgeye siyasal bağımsızlık verilmesinden sonra kurulmuştur. Bazı ordular Cezayir'de olduğu gibi bağımsızlık savaşı içinde oluşmuşlardır. Bazıları ise Sovyet Rusya'da olduğu gibi bir parti tarafından örgütlenmiştir. Görece genç sayabileceğimiz bu orduların devlete ve sivil kurumlara bakış açıları arasında bazı farklılıklar olması doğaldır. Üçünün de gelenekleri henüz oluşmamıştır. Ama içlerinde sivil iktidara en saygılısı elbette ki bizzat bir sivil güç tarafından biçimlendirilmiş bulunan Kızıl Ordu'dur. Eğer bağımsızlık hareketine ya da devletin kurulmasına siviller öncülük etmemişlerse, genç bir devlette askerlerin sivil iktidara saygısını sağlamanın çok kolay olmadığını söylemeliyiz. Osmanlı ordusu tarihinde bazı ayaklanma girişimleri bulunmakla birlikte, merkezi iktidara saygı geleneğinin bulunduğu eski bir orduydu. Buna karşılık genç cumhuriyetin kurulmasında da dayanılan temel güçtü. Kendi başkomutanı ve silah arkadaşlarının iktidarı devraldıkları andan başlayarak sivil iktidara saygı geleneğini yaratacak süreçler harekete geçti. Eski uzun geçmişi bu eğilimi kolaylaştırıyordu. Sivil iktidarların ve sivil kurumların ömürleri ne kadar uzun olursa askerlerin siyasete doğrudan karışma eğilimleri o ölçüde azalır. Darbeler sıklaştıkça askerin siyasete doğrudan karışması da bir tür gelenek oluşturmaya başlar. Bağımsızlık ya da ulusal davalar için dışa karşı verilen savaşlardaki başarı ya da başarısızlığı da askerlerin iç siyasete yönelik ilgilerinde önemli ağırlık taşır. Başarılı bir İsrail ordusu gücünün ve toplumdaki saygınlığının bilincindedir. Çok önemli nedenler bir araya gelmeden iç siyasete girerek yıpranmayı elbette ki istemez. Ama yenik ve ezik Arap orduları için durum farklı olmuştur. Dış düşmanı yenemeyenler içte düşman aramışlar, örneğin komünizm. Bazı durumlarda ezikliklerini iç düşmana karşı gidermeye çalışmışlardır. Kara Afrika'da yaygın olduğu gibi dışta hiç savaş vermemiş ordular ise bazı durumlarda güçlerini içte gösterebilmek fırsatını ele geçirmekten memnun olabilirler. Ordular yapıları ve işlevleri gereği ülkenin bağımsızlığına, her şeyin bir düzen içinde yürümesine ve ulusal bütünlüğün korunmasına önem verirler. Kendi içlerinde önem taşıyan ve işlerin yürümesi için ön koşul olan disiplinin, sivil yaşamda da işlerin yürümesi için şart olduğuna inanırlar. İşteki gelişmelerin ülkenin bağımsızlığını ve ulusal bütünlüğü tehlikeye attığını düşündüklerinde darbe eğilimleri başlar. Sivil yaşamdaki düzensizlik ve disiplinsizliğin yaygınlaşması bu eğilimleri güçlendirir. Kendi kendini yönetemeyenler başkaları tarafından yönetilmeyi beklememelidirler. Ülke sorunlarını çözemeyecekleri izlenimini veren siviller, askerlerin işe karışmasına çağrı çıkarıyorlar demektir. Halkın siyasal partiler, yargı organları, üniversiteler, sendikalar gibi sivil kurumlara olan saygısının bunalımdan sivil önder ve kurumlar aracılığıyla çıkabilmesi umudunun azalması ölçüsünde ordunun işe karışması olasılığı artar. Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet ve yasama organının saygınlığı özellikle önem taşır. 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında zamanın başbakanı İsmet İnönü'nün gerek ordu gerekse sivil kurumlar göz önündeki saygınlığı önemli rol oynamıştır. Geri kalmış ülkelerin çoğunda tek parti ya da egemen bir partiye dayalı siyasal sistemlerin varlığını biliyoruz. Askeri rejimlerin oluşması açısından bu partinin gücü ile ordunun gücü ve konumu arasındaki denge önem taşır. Meksika'daki egemen parti devletle bütünleşmiş ve önemli bir halk desteği sağlamıştır. Tunus'ta ve Hindistan'da parti bağımsızlık savaşındaki yerinden dolayı çok saygın bir konumdadır. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi açısından 1970'li yıllara gelinceye değin Türkiye için de geçerliydi. Yugoslavya'da da Tito'nun partisinin çok etkili bir örgütlenmesi vardı. Tüm bunlar ordunun siyasal yaşama doğrudan karışmasını ve özellikle de askeri bir rejim kurmasını zorlaştıran durumlardır. Sivil düzenin başarısızlığı ve anayasanın toplumda belirgin bir saygınlığının olmaması darbe ve askeri rejim olasılığını arttırır. Fazla önemli toplumsal sorunlarının bulunmadığı ve özellikle de sivil güçlerin orduya başvurmama konusunda uzlaştıkları ülkelerde askeri diktatörlük kurmak çok zordur. Sıkı yönetim ya da otoriter bir sivil yönetim nedeniyle ordu zaten etkili bir eylem ve baskı alanına sahipse, bu durumda ordunun saygınlığının bu çerçeve içinde korunabilmesi koşuluyla darbe ve askeri rejim olasılığını azaltabilir. Orduda verilen eğitim, özellikle de subayların yetiştirilmesindeki öz ve biçim, askerlerin sivil kurum ve kuruluşlara, ülkeyi yönetenlere bakış açılarını ve yaklaşımlarını yakından etkiler. Demokratik bir sistemi amaçlayan toplumların bu konuya özel bir önem vermeleri gerekir. Sivilleri küçümseyerek askeri bir disiplinin sivil yaşamın düzenlenmesinde de geçerli olduğuna inanarak yetişen geleceğin subayları, askeri darbelerin ve rejimlerin potansiyel gücünü oluşturur. Ordunun kendisine karşı koyabilecek bir gücün bulunmadığının bilincinde olması da siyasete doğrudan karışmasının ön koşullarındandır. Ordudan gelecek bir harekete gene ordu içinden başka bir gücün karşı koyması olasılığı caydırıcı bir etki yapar. Ama söz konusu karşı güç ülke içinden olabileceği gibi ülke dışından da olabilir. Büyük devletlerin doğrudan karışmasıyla başarısız kalan darbe girişimlerinin istisna oluşturduğunu düşünmek yanıltıcıdır. Bu söylediklerimizden hareketle ancak bütün ordunun görüş birliğinde olduğu darbelerin başarıya ulaşabileceğini sanmak da doğru olmaz. Alan Roger, askeri darbe ve rejimlerin laboratuvarın niteliğindeki Latin Amerika deneyimlerini değerlendirerek şöyle diyor. En kurumsal ve görünüşte hemfikir müdahaleler bile ancak kamuoyu ve özellikle ordunun kendisi buna uzun bir süre hazırlanmışsa kusursuz bir şekilde cereyan edebilir. Bunun tersi durumlarda eylemde birliği sağlamak için belli ölçüde şiddet gerekli olur. Çoğu zaman örgütlü bir akımı ya da sadece bir eğitimi temsil eden bir alt grup, kendi düşünsel yönetimini yani ideolojisini zorla kabul ettirir. Böylelikle eylemci bir çekirdek kadroların tümünü kendi yanına çekebilir ve ideolojik stratejik zemini kendi yararına yeniden düzenleyerek egemenliğini kabul ettirir. Ülkenin genel durumundan ya da ordunun içinde bulunduğu özel koşullardan dolayı orduda ciddi bir huzursuzluğun varlığı siyasal yaşama doğrudan karışmayı kolaylaştırıcı bir etki yapar. Subay kesiminin 1960 öncesindeki geçim sıkıntıları ve sivil kesim karşısındaki ezikliğinin 27 Mayıs'a gidişi kolaylaştıran etkenler arasında yer aldığı söylenebilir. Bu durum daha sonra değişip tersine dönmeye başlamış, ordunun rejim içindeki etkisini yasal yollardan artırıcı önlemler anayasalara kadar girmiştir. Türkiye'de 1960, 1971 ve 1980 müdahaleleri sırasında ülkenin içinde bulunduğu bunalımların yarattığı huzursuzluklar da bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Ekonomik durumun askerlerin siyasete karışmasında ve askeri diktatörlüklerin oluşumunda oynadığı rol herkes tarafından bilinir. Ama bu açıdan asıl önem taşıyan öge, ülke ekonomisinin basit ya da karmaşık bir yapıya sahip bulunmasıdır. Ekonomisinin gelişmişlik düzeyi askerlerin kolay kolay içinden çıkamayacakları kadar karmaşık bir yapı oluşturuyorsa, kolay ve kestirme çözüm hevesleri azalır. Olası bir darbenin de ekonomik güce bağımlılığı artar. Askeri darbelerin daha çok geri kalmış ülkelerde ortaya çıkışındaki nedenlerden birisi de budur. Ekonominin bir bunalım döneminde bulunması ve bunalımdan çıkılması için kitlelerden istenecek kemer sıkmanın derecesi ölçüsünde askeri darbe ve diktatörlük olasılığı artar. Ekonomik istemleri kısmak, grevleri yasaklamak, huzursuzluğun yaratacağı toplumsal patlamaları önlemek bir baskı rejimi ile daha kolaylık gibi görünür. Bir anlamda gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi demek olan böyle askeri diktatörlüklerden genellikle emekçi toplum kesimleri zararlı çıkarlar.